Ayrım 43, Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 482. Mustafa elini yemeğe sürmüyor, bütün varlığıyla sofraya abanmış, Yusuf'un hiçbir hareketini gözden kaçırmıyordu. Yusuf'un birden sofradan fırladığını, kayaya tırmandığını, kayanın üstüne yatıp kalktıktaki suya dudaklarını uzattığını gördü. Çocuk suyu içtikten sonra kendisini kayadan atarcasına aşağı indi, geldi gene sofranın başına oturdu. Çıkındaki azık bitinceye kadar Yusuf daha iki kez kayalığa çıktı, oradaki kaklığa ağzını dayadı, içti geldi, çıkının başına oturdu ve çıkında son kırıntı kalıncaya kadar hepsini, Mustafa'nın elini bile sürdürmeden yedi. "Bak Yusuf, baban diyor ki, Yusuf o da kayalığın dibinde heder olmasın, o kayadan düşüp de ölmesin. Diyor ki ben ustamdan el aldım, ben de Yusuf'a el vereceğim. Diyor ki Yusuf gibi bir nakış ustası bu dünyaya gelmeyecek. Sen çok ustaymışsın. Sen boyalardan kuğu, çiçek, ceren, at, kuş, kızıl kartal yaparmışsın. Senin yaptığın kızıl kartallar canlılarından daha güzel olurmuş. Senin yaptığın atlar canlılarından daha gerçek, daha canlı, daha çok koşarlarmış. Sen öyle bir deniz yaparmışsın ki dalgaları minare boyu olurmuş. Her gün, gece gündüz. Eğer sen burada kalıp ölmezsen o yuvaya iyi ki çıkamıyorsun. Çıksaydın çoktan ölmüştün. Ben de sana bir kamıştan at yaparım ki at derim sana. O yeşil kamıştan at da öyle bir şaha kalkar, öyle bir kişner ki bütün bu dağlar yankılanır. Sen de bu tozu dumana katmış atın suretini arabaların üstüne çizersin ki gerçek atlardan bile gerçek olur. Konuşuyor denizi, Toprakkale'de gördüğü yüzlerce arabadaki resimleri, tozları anlatıyor. Yusuf'unsa yüzünde hiçbir değişiklik olmuyordu. Sen iyi ki oraya çıkamadın. Orada yuvaların ağzında bir koskocaman kartal ejderhası yatar ki, aman Allah, oraya yaklaşanları yutuverir. Bizim köyden çok kişiyi yutmuş da onların mezarları bile yokmuş. Aşık Ali'nin dedesini işte bu ejderha yutmuş da, Aşık Ali'nin de kimi kimsesi kalmamış da, Aşık Ali'yi de işte bu yüzden, o kadın her gün, her gün bu yüzden dövüyormuş. Mustafa'nın bir an gözleri parladı, tutunacak bir dal daha bulmuştu. Yusuf'a az ileride taşın dibinde eşelenen kekliğini gösterdi. Yusuf, gördün mü sen bu kekliği? Böyle keklik bu dünyaya bir daha gelemez. Ayağa kalktı, yakasını açtı, gömleğini şalvarından çıkardı kekliğe, gel kınalı diye buyurdu. Keklik oradan koşarak geldi, atladı, yakasından içeriye girdi. Gömleğin altından çıktı. Birkaç kez aynı oyunu yineledi, her oyunda da birkaç kez Yusuf'a bakıyor, onun yüzünde bir ilgi arıyordu. Ötekinin yüzü ise bir açılıyor, bir kapanıyordu. Bir keresinde de bayağı gülümsedi. Bu Mustafa'nın yüreğine su serpti. Keklikle daha çok oynamaya başladı. Bir çekirge tutuyor, yolup iki parmağı arasına alıyor. Keklik uzaklardan atlayarak onun ta yükseklere kaldırdığı çekirgeyi kapıyordu. Bu da Yusuf'u ilgilendirdi. Bir gülümseme de kekliğin çekirge kapışında yakaladı. Sonra keklikle türlü oyunlara geçti, hünerlerden hüner gösterdi. Sonunda da Yusuf'u unutup kekliğiyle oyunlarına daldı gitti. O yeni oyunlar uyduruyor, kuş da hemen bu yeni oyunları öğreniyordu. Zilli kartal gelip de karşıdaki kayaya zillerini öttürerek konuncaya kadar oyunları sürdü. Buraya Yusuf için geldiğini o zaman anımsadı. Vardı gene karşısına oturdu. Bak kardeşim Yusuf, istersen bu kekliği ben sana veririm. İstersen babamın gümüş işlemeli av tüfeğini de sana veririm. Ali Çavuş da sana tüfek sıkmayı öğretir. Azıcık büyürsen bana tabanca sıkmayı öğrettiği gibi. Sen de bu kekliği erkete yaparsın, koyarsın kayanın üstüne, bu da öter. Ama bu çok öter. Bir ötme öykünmesi yaptı, onunla birlikte keklik de ötmeye başladı. O sustu ya, keklik susmuyordu. Sana bütün keklikleri toplar, sonra gelirsen de araba boyarsın. Sonracığıma da bana öğretirsin. Ben araba boyamayı, boya kokusunu çok seviyorum. Haydi gidelim. İstersen gelecek yıl sana Anavarza'dan 3 tane kızıl kartal yavrusu alırım. Anavarza'daki kartal yuvalarının ejderhası yok. Sen de o yavruları öğretirsin. Haydi gidelim. Daha nice diller döktü. Yusuf kimi ilgilenir gibi oluyor, kimi de eski taş haline dönüyordu. Ayağa kalktı, çocuğun karşısına geldi, dikildi. Bulmuştu, ter içinde kaldı. Eğer bunu da kabul etmezse kendisi bilirdi. Yusuf diye olanca sesiyle bağırdı. Eğer şimdi kalkıp da önüme düşmezsen... Bir süre sustu, boynunun damarları şişmişti. Önüme şimdi, şimdi yerinden kalkıp da düşmezsen... Gene sustu, bekledi. Düşmezsen ben de, ben de, ben de seni Düldül Dağı'nın arkasına götürmem. Yusuf başını indirdi, ilk kez onun yüzüne, yüzünde bir şeyler arayarak baktı. Eğer şimdi benimle köye gelmezsen, bu kartal yuvalarının altını beklemekten vazgeçmezsen, ben de seni Düldül Dağı'nın arkasına götürmem. Sen de burada ölürsün. Yusuf'un irkildiğini, sırtının birkaç kez inip inip kalktığını gördü. Kalkmıyor musun? Yusuf ağır ağır kalktı, Mustafa'nın yüzüne bir daha baktı. Mustafa'nın önüne düşüp yürüdü. Gün burnuna köye geldiler. Mustafa Yusuf'u doğru evlerine götürdü. Tırtıl Hüseyin Mustafa'nın kartal yuvalarına gittiğini Zero Hatun'dan öğrenmiş bekliyordu. Buyur ustam. Usta oğlunu Mustafa'nın önünde görünce dualar okumaya başladı. Bu tırtıl usta da öyle çok dua biliyordu ki Mustafa böylesi duaların hiçbirini şimdiye kadar hiç kimseden duymamıştı. Hüseyin usta oğlunun ilk kez böyle erkenden eve gelişine o kadar sevinmişti ki dualardan sonra Mustafa'ya ''Seni o kadar sevdim ki ağamın oğlu Mustafa Bey'im, eğer istersen seni öyle bir usta ederim ki, öyle bir tasvirler yaparsın ki arabaların üstüne cennetten de güzel.'' Olur dedi Mustafa, oradan ayrıldı. O ayrılmış giderken tırtıl usta arkasından seslendi. Abe Mustafa Beyciğim, haçan bu tırtıl oğlancık gene gitmeyecek mi kartal yuvalarına? Yok diye kesin konuştu Mustafa. Onu cin de çarpmadı, Havva ana da büyülemedi. Yusuf peri mağaralarına da girmedi. Çok yorulmuş, ayakta duracak hali kalmamıştı. Kendisini eve dar attı. Sabahleyin Mustafa her zamankinden de daha erken uyandı, doğru işliğe gitti. İşlikte tırtıl Hüseyin çok düşünceli, başını önüne sarkıtmış, bir eliyle ta bu yandan o yana körük çekiyor, bir eliyle de közlerden kıvılcımları savurtarak demiri ocağın içinde tutuyor, sonra da ocaktan aldığı kırmızı demiri büyük örsünün üstüne koyuyor, sol eliyle tutup sağ eliyle de dövüyordu. Mustafa'yı görünce bir an durdu. Gitti Mustafa Beyciğim. Gitti tırtıl Yusuf gene kartal yuvalarına. Ben sana dedim, onu cin çarpmış. Çünkü efendi cazıma söyleyeyim, o gitmiş de benim sabi oğlancığım, cin padişahının sakalına işemiş. İnsan her olur olmaz yere işememeli benim iki gözüm bey cazım. Çünkü cinler gözükmezler. Sen külliye yol kıyılarına işersen görmezsin ki, bir bakarsın ki senin işediğin yer cin padişahının sakalı. O da o kadar kızar, o kadar kızar ki senin onun sakalına işediğine senin aklını başından alıverir. Sen de gider benim oğulcuğum gibi zilli kartallara çoban durursun. Mustafa onu daha fazla dinleyemedi, oradan ayrıldı, ırmağın kıyısına vurdu. Abbas Usta'nın ağılı boyunca çitin deliklerinden avluya baka baka yürüdü. Abbas Usta eğilmiş elindeki küçük testereyle bir ceviz budağını biçiyordu. Mustafa dişlerini sıkarak, ben de onun peygamberini çalacağım dedi kendi kendine. Bana o suret çok gerek. Onun ne işine yarar ki? Eğer ona da gerekiyorsa bir tane daha bulsun. Kararı karardı. Peygamberin suretini çalacak, onu üstünde taşıyacaktı. İnsanlar yüzünü görmedikleri peygamberlerinin gene yüzünü görmeyeceklerdi. Mustafa ise her gün sabah akşam sureti koynundan çıkarıp peygamberimizin mübarek yüzüne bakacaktı. O da onu kazalardan, belalardan, kurşunlardan, yangınlardan, boğulmalardan koruyacaktı. Abbas Usta ne yapacaktı onu? Bir kere çok yaşlı, ikincisi onu kimse ne öldürür ne döverdi. Su da onu alıp götürmez, ateş de onu yakmazdı. Yerinden kıpırdamıyordu ki. XVIII. Bölüm. Mustafa daha o kovuk senin, bu kuytu benim köpeğini arıyordu. Köyde bakmadığı samanlık, girmediği ahır kalmamıştı. Ilgınların, kaktüs ağıllarının, arabaların altı her gün en azından bir kez baktığı yerlerdi. Kocabaş bir türlü bulunmuyordu. Onun ölüsünü ya da dirisini bulamadan Mustafa rahat etmeyecekti. Her sabah caminin önünden yaşlı köylüler örtmede namaz kılarlarken geçiyor, kadınların ırmaktan su aldıkları yerin başındaki top kaktüslerin içine, dikenlere hiçbir yerini değdirmeden giriyor, oraya büzülüp bekliyordu. Her sabahta Emine giyinmiş kuşanmış, altınlarını, inci gerdanlığını, bileziklerini, pırlanta küpelerini, ayak bileklerine altın çekirdekli mercan halhallarını takmış, kovalarını almış suya iniyordu. Kıyıya geliyor, önce ayakta dimdik kıpırdamadan duruyor, gözlerini ırmağın ötesindeki ovaya dikiyor, sonsuz, dalgasız, kimi zamanda kalın bir sis altındaki dümdüz maviyi seyreliyor, yüzünü bir keder bürüyor. Sonra azıcık gülümsüyor, esmer yüzündeki gamzeleri biraz daha derinleşip güzelleşiyor. Büyük ela gözleri biraz daha açılıyor, sonra eğiliyor, ayakkabılarını çıkarıyor, çakıl taşlarının üstüne oturuyor, ayaklarını suya sokuyordu. Mustafa onun hiçbir davranışını, en küçük devinimini kaçırmıyordu. Orada ilk aydınlık suya değinceye kadar bekliyor, suda kendi yüzünü görüyor, saçlarını düzeltiyor, yüzünü yıkıyor, eteğiyle kurulanıyor, ayağa kalkıp ayakkabılarını giyiyor, kovalarını dolduruyor, bir ceren ürkekliğiyle sağa sola bakınıyor, sonra da hızla oradan ayrılıyordu. Mustafa da onun arkasından gitmeye can atıyordu ya, o yürüyünce yüreği küt küt atıyor, bütün bedeni çözülüyor, bir süre ne yaparsa yapsın ayağa kalkamıyor, oturduğu yerde kala kalıyordu. Mustafa gittikçe onu daha çok özlüyor, onu her zaman gece gündüz görmek istiyordu. Evinin yöresinde onu görebileceğini sandığı her yerde, köpeğini aradığı bahanesiyle sabahlardan akşamlara kadar dolaşıp duruyordu. Gene bir sabahtı, Mustafa gün doğmadan gelmiş, top kaktüslerin içine girmiş, kaktüslerin altında bitmiş uzun hatmiler onu gözlerden saklıyordu. Kekliği de suyun kıyısına gitmiş, başını havaya kaldıra kaldıra ırmaktan su içmiş, çakılların üstünde eşiniyordu. Tam bu sırada ince uzun boyu, kederli büyük gözleriyle alacakaranlığın içinden evine çıktı. Mustafa'nın soluğu kesildi. Kadın gene her günkü gibi ayakkabılarını çıkardı, çakıl taşlarının üstüne oturdu, çıplak ayaklarını suya soktu. Çocuğun yüreği küt küt attı, eli ayağı titredi, boşandı. Keklik gitti, Emine'nin omuzuna kondu, kulağına birkaç gaga attı. Emine sevindi, güldü, sağına soluna bakınarak birilerini arandı. Kederli büyük gözleri yalım karasındaydı. Mustafa ile göz göze geldiler, çocuk gözlerini indirdi. Kadın kalktı, gene ürkek ürkek yöreye bakındı. Keklik omuzundaydı. Kanatlarını açarak dengesini sağlamaya çalışıyordu. Akkuş da geldi, Emine'nin öbür omuzuna kondu. Küçücük kuşun uzun son mavi kuyruğu Emine'nin omuzundan ta beline kadar indi. Kadın bir omuzunda bir kuş, öbür omuzunda bir kuş kovalarını doldurdu. Çakıl taşlarının üstünden yürüyerek kaktüslerin önüne geldi durdu. Eğildi, hatmilerin arasına baktı. Sağındaki ılgın çalıları sallanıyordu. Oraya baktı, hiçbir şey görememiş olacak ki ileriye bir adım attı durdu. Kovalarını yere koydu, ılgınların içine daldı, çalıların teker teker diplerine baktı. Orada kimseyi göremeyince yeniden ırmağın kıyısına indi. Hayıtları, ılgınları, ilerideki top kamışlığı teker teker gözden geçirdi. Birilerini arıyordu, tedirgindi. Kaktüslere geldi, hatmiler pembe, mor çiçeklerini açmışlardı. Hatmilerin önünde düşündü kaldı. O başında beklerken Mustafa neredeyse bayılacaktı. Hatmilerin kaktüslerin arasından sıyrıldı, dışarıya çıktı. Emine kovalarını aldı, yola düştü. Hızlı hızlı yürüyordu. Yüzü pespembe olmuş, daha da güzelleşmişti. İki kuşun ikisi de omuzlarındaydı. Çocuk koşarak onun önüne geçti. Emine onu görmedi. Mustafa sıyırdı gitti. Çocuk gene onun önüne geçti. Önünde kıpırdamadan gözlerini gözlerinin içine dikti durdu. Emine onu gene görmedi. Çocuk eve kadar onun önünde, arkasında, yanında fır döndü. Kadın onu görmedi, duymadı. Mustafa Emine'den önce girdi, onun evinin avlusuna, vardı kapının ağzına dikildi. Emine başını kaldırınca onu gördü. Kocaman, kara, derin gözleri şaşkınlıkla açıldı, sevgiyle parladı. ''Mustafa'm, yavrum, canım, kurban olduğum sen misin?'' diye kovalarını yere koydu, onu kucakladı. ''Hoş geldin Mustafa, canım, gül kokulum.'' Mustafa'yı öpüyor, okşuyor, seviyor, bağrına basıyordu. ''Sen böyle, sen bana geldikten sonra isterse Allah hemen canımı alsın. Bundan sonra gam yemem.'' Kovalarını, kapıyı, her şeyi unutmuş, tepeden tırnağa sevgiye, kıvanca kesmiş, çocuğun yöresinde, gözleri yaş içinde kalmış, dönüp duruyor, boyuna konuşuyor, ne dediği de anlaşılmıyordu. Mustafa Emine'den gelen bu sevgi seline kapılmış gitmiş, kendisini, dünyayı unutmuş bir sevgi kasırgasına dönüp duruyordu. Bir süre sonra kadın coşkusunu dinginledi, apaydınlık gülüyordu. ''Gülüm benim, canım Mustafa'm yavrum, çiçeğim, şu yeryüzündeki en güzel, ölümsüz yadigarım benim, bu keklik senin mi?'' Keklik onun omuzundan yere atlamış, avlunun ortasında dolaşıp duruyordu. ''Benim'' dedi Mustafa, ''şu omuzundaki de benim.'' ''Hangisi?'' dedin. ''Şu omuzundaki akkuş, mavi kuyruğu sarkan.'' Emine anlamadı ya, sevgiyle gene Mustafa'ya sarıldı. Emine senin güzel dillerine, tatlı canına kurban olsun. Emine seni buraya getiren ayaklarına kurban olsun. Emine senin o güzel kokuna kurban olsun. Onu hem bütün canı yüreğiyle öpüyor hem de derin derin kokluyordu. Emine onun elinden tuttu, eve götürdü, kapıyı açtı. Yaşlı tanır tam kapının karşısına oturmuş, elindeki pırıl pırıl filintayı kucağına almış, sırtını da duvara dayamıştı. Ak sakalı, ak saçı, gözlerinin üstünü kapatmış gür kaşlarıyla, çinke taştan yontulmuş bir yontu gibi duruyordu. ''Tanır ağa, tanır ağa, tanıdın mı bu kim? Kim gelmiş evimize? Kim şeneltmiş bu acılı yüreğimizi, kim?'' Tanır ağa kalın kaşlarını kaldırarak ''Kim?'' diye sordu. ''Mustafa, Mustafa'' dedi Emine. Sesi sevinçten, mutluluktan çın çın ötüyordu. Tanır'ın kırışık içindeki alnı biraz daha kırışarak düşündü. ''Mustafa, Mustafa, Tanır ağam, Mustafa İsmail ağanın oğlu.'' İsmail ağanın oğlu deyince Tanır'ın yüzü açıldı, ışıdı, ayağa kalktı, tüfeğini duvara dayadı, geldi ayakta dikilmiş kalmış, yüzü de pespembe olmuş, ter içindeki çocuğun başını okşadı. ''Sen biliyorsun Tanır ağam, bir de Allah biliyor, her zaman demez miydim sana, Mustafa'yı dünya gözüyle bir kezcik yakından göreyim de, Allah o zaman canımı alırsa alsın demez miydim? İşte koca Allah benim bu dileğimi yerine getirdi. Bundan sonra Allah'ın başıma ne getirirse getirsin, bundan sonra gam yemem.'' Güzel gözleri yaş içinde kalmış, mutlu yüzündeki gamzeleri biraz daha derinleşmiş, yüzü hiç kimsenin görmediği gibi daha güzelleşmişti. Tepeden tırnağa sevince, sevgiye kesmiş, Mustafa'ya her dokunuşunda çocuk ürperiyor, bütün bedeni tepeden tırnağa çımgışıyordu. ''Vay benim gözüm çıksın!'' diye dışarıya çıktı, kovalarını avludan aldı geldi, küpe boşalttı. ''Vay benim gözüm çıksın!'' diye yükleye koştu. Kalın bir döşek getirdi, evin tavan tahtaları üstüne serilmiş, Türkmen kilimlerinin üstüne koydu, döşeğin üstüne de yastıklar attı. ''Gülüm, Mustafa'm, yadigarım!'' Onun ayaklarına eğildi. Babası öldüğünden bu yana hep yalın ayak gezen Mustafa, birkaç gündür en güzel, parlak kunduralarını giyiyordu. Emine kunduraların bağını çocuğun ayaklarını okşayarak çıkardı. Sonra da koklayarak çıplak ayaklarını, kokusunu ciğerlerine derin derin çekerek öptü. Onu döşeğin üstüne oturttu, sırtını da yastıklara dayadı. Mustafa koştu, geriye döndü. ''Tırnaklarına kurban olduğum gül kokulum, sana hiç sormadım. Canın ne istiyor, sana ne yapayım?'' diye onun saçlarını öperek sordu. Mustafa başını kaldırdı, gözleri taşan bir sevginin, coşkunun ışıltısındaydı. Şimdiye kadar onu hiç kimse böyle bir coşkuyla, sevinçle dolup taşarak sevmemiş, öpmemiş, okşamamıştı. Hazal halası bile onu böyle öpmemişti. ''Tarhana istiyorum.'' dedi. ''Bizde de tarhana yapıyorlar ya, duyduğuma göre senin kadar güzel tarhana pişiren kimse yokmuş bu dünyada.'' ''Yok canım.'' dedi Emine. ''Zerhat'ın da güzel tarhana yaparmış. İyi, dün geceden tarhana ıslatmıştın. Tanır ağam da benim tarhanamı sever de.'' Güldü, sevinçten bütün bedeni ışıladı. Mustafa'nın bütün bedeni gene tepeden tırnağa çımgıştı. Ölümsüz bir tadın sevginin içinde mest oldu, başı döndü. Emine bir mutfağa giriyor, biraz da bir şeyler yapıyor çabuk çabuk. Hemen Mustafa'nın önüne gelip dikiliyor, hayran hayran çocuğa bir süre bakıyor, yüzünde sevinçlerin en coşkulusu, dönüp mutfağa gidiyordu. Tarhana pişinceye, kokusu bütün eve yayılıncaya kadar Emine geldi geldi gitti. Her gelişinde de gözlerindeki hayranlık, sevgi daha da artıyordu. Sofraya işlemeli kalaylanmış, dövme bakır sahanlar çıktı. Emine ilk sahanı doldurdu, Mustafa'nın önüne koydu, ikincisini Tanır ağanın, kendisini almadı. Türkmen'de kadınlar soylu önemli konuklarıyla aynı sofrada yemek yemezlerdi. Bu bir saygı davranışıydı. Mustafa onun kendisine sahan koymadığını görünce kaşık elinde kala kaldı. Emine'ye nasıl konuşacağını bilmiyordu. Ona Emine mi, abla mı, teyze mi demeliydi, ikircik içindeydi. Emine onun elinde kaşıkla kala kaldığının farkına varınca, ''Ne oldu kara gözlüm, gül yüzlüm?'' diye sordu. ''Niçin içmiyorsun çorbanı?'' Mustafa buyuran bir sesle, ''Sen de gel, otur yanımıza da birlikte yiyelim.'' ''Olur mu gülüm, sen eve gelmiş en ağır konuğum, yadigarımsın.'' Mustafa gene buyuran bir sesle, ''Gel otur.'' dedi kaşlarını çatarak. Emine telaşlanarak, ''Bağış üstüne, bağış üstüne, kulu kurbanı olduğum, bağış üstüne.'' Elinde dolu bir sahan tarhanasıyla geldi, çocuğun karşısına oturdu. Ona uzun uzun baktıktan sonra kaşığını tarhanaya daldırdı işte. Bir kaşığını tarhanaya daldırıyor, sonra durup gözlerini çocuğa dikiyordu. Arada sırada da Mustafa onunla göz göze geliyor, gülümsüyor. Emine onun güldüğünü görünce de sevinci, mutluluğu bir kat daha artıyordu. Durmadan da içinden, bundan sonra ölürsem de gam yemem, gam yemem diye geçiriyordu. Çorba bitince de sofraya bal, tereyağı, yumurta, peynir, evde ne bulursa taşıyordu. Tanır Ağa da Emine'nin sevincinde bu İsmail Ağa'nın ölümünden sonra hiç gülmemiş kızın mutluluğuna katılıyordu. Bir yandan çayını sütünü içiyor, sofrada ne geçerse eline ağzına sokuyor, dişsiz ağzıyla uzun uzun çiğneyerek yutuyordu. Kalın ak kaşlarını alnına doğru çekerek. Kahvaltı bitti, Emine sofrayı kaldırdı. Tanır Ağa gitti eski yerine oturdu, tüfeğini de kucağına uzattı. Mustafa sırtını yastıklara dayayıp döşeğin üstüne bağdaş kurdu. Az sonra Emine omuzuna atılmış havlu, elinde ibrik leğen sabunla geldi. Çocuk doğruldu, sabunu aldı. Emine su döktü, o ellerini ağzını bir iyice yıkadı. Hem yıkanıyor hem de kadına gülümsüyordu. Tanır Ağa, buyur hatun, şimdi sen yalıya git, çobandan bir kuzu al getir, kes de bugün. Olur Emine hatun diye kendinden beklenmeyen bir çeviklikle ayağa fırladı Tanır Ağa. Şimdi gider kuzuyu alır gelirim. Çabuk gel. Olur hatunum, çabuk gelirim. Tüfeğini Emine'ye verdi. İnce uzun boyu birazcık bükülmüş beliyle kapıdan süzüldü çıktı. Emine tüfeği aldı, Tanır Ağa'nın oturduğu yere oturup belini çite dayadı. Tüfeği tıpkı onun gibi kucağına uzattı. Mustafa döşeğin üstünde, Emine çitin dibinde hiç konuşmadan öyle oturdular kaldılar. Mustafa her şeyi duymuş biliyordu. Emine babasına kara sevdaların kara sevdasını bağlamış, yıllarca hiç belli etmeden köyde, tarlalarda, yollarda o nereye gitmişse karşısına bir çalının dibinden, bir kaktüs ağalının duldasından, bir kayanın arkasından çıkmış, bir tek sözcük bile söylemeden İsmail Ağa önünden çekilip gidinceye kadar salt öyle hayran, büyümüş gözlerle ona bakmış kalmıştı. İsmail Ağa da bu dünya güzeli kadına kara sevda bağlamış ya, ölünceye kadar kendi kendinden utanmış da kara sevdasını Emine'ye belli edememiş. Mustafa da anasından, Havva anadan, çocuklardan, köylülerden bu dillere destan sevdayı duymuş, öğrenmiş, bilmişti. Mustafa bu sevda üstüne o kadar çekişeyi öğrenmişti ki, anası bile onun bildiklerini bilmiyordu. Sonra da gitmiş İsmail Ağa'ya hıncından şu karşıki köyden 3-5 günlüğüne herhangi bir adamla evlenivermişti. Sonra da sevdasını öldüren Salman'ı, hançerinden İsmail Ağa'nın kanı damlaya damlaya evine geldiğinde içeriye sokmuş, çırılçıplak olaraktan, tıpkı bir kısrak gibi kalçasını ona döndürerekten, Salman kısraklara çok meraklı olduğundan kısrak gibi kişniyerekten onu üstüne çekmiş, 3 gün 3 gece onun altına yataraktan, her gün 7 kere yıkanaraktan, sonra da gitmiş sevdasının mezarının üstünde kuşlar gibi çığıraraktan ağıtlar yakmıştı. Şimdi de her cuma gün atarken İsmail Ağa'nın mezarına gidiyor, mezarın toprağına kapanarak orada uğunarak ağlıyor, sonra da evine dönüyor, o gece de onun evine Salman geliyor, İsmail Ağa'nın oğlu ve hem de kanlısı. O da onun önünde çırılçıplak soyunuyor, kişneyerekten bir kısrak gibi sağrısını yani kalçalarına ona döndürüyor. Salman da tıpkı al kısrağı yaptığı gibi onun arkasına geçiyordu. Mustafa çok, daha çok şeyler biliyordu ya, bunların da hepsi yalandı ya. Gene de Mustafa bütün bunları düşünmekten utanıyor ve hem de yerin dibine geçiyor bunları düşünürken de Emine'nin yüzüne bakıyor. Emine'nin o anda yüzü bulutlanıyor, başını hemen önüne eğiyor, gözlerini de önündeki tüfeğin işlemeli, altın kakmalı kundağına dikiyor, kiminde de endişeli yüzü ikircik dolu gözleriyle çocuğa bakıyor ya, bu sefer de Mustafa, acaba Emine içimden geçenleri anladı mı diye üzülüyordu. Biliyordu, Emine onun her düşündüğünü olduğu gibi yüzünden izliyordu, bundan da çok utanıyordu. Böyle şeyleri hiç düşünmek istemiyordu ya, elinden gelmiyor. Bütün bu onu utandıran düşünceler başına üşüşüyordu. İşte Emine'yi de üzüyordu. 43. ayrımın sonu. Sayfa 494.